Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 8. ayrım. 4. Eve döndüğünde saat sabah 1'i çoktan geçmiş olmasına rağmen Rourke'un çalışma odasında olmasına şaşırmadı. Nadiren gecede 5 saatten fazla uyurdu ve Teğmen eve gelmeden önce uyuması daha da nadirdi. Eve, çalışmanın onu nasıl beslediğini biliyordu. Yaptığı her anlaşmayla kazandığı uçuk miktarda paralar bir tarafa, asıl konu yapılan anlaşmaydı. İlgisini ve enerjisini asıl besleyen şey planlama, stratejiler oluşturma, pazarlık yapıp çözümler bulmaydı. Rourke, satın almayı bekleyen şeyler olduğu için satın almaya devam ediyordu. Eve, satın aldığı tüm o şirketleri, gayrimenkulleri, fabrikaları, otelleri genelde onun oyuncakları gibi düşünse de, Rourke'un oyuncaklarını çok ama çok ciddiye alan bir adam olduğunu biliyordu. Birlikte oldukları süre boyunca Rourke gerçekten onun ufkunu genişletmişti. Seyahat, kültür, toplum hayatı. Adam bir şekilde her şey ve daha fazlası için zaman bulmayı başarıyordu. Eve, keyfi çıkartılamıyorsa paranın onun için hiçbir anlamı olmadığını düşündü. İnsan aklının alamayacağı kadar büyük bir finans imparatorluğunu yöneten adam, gece saat 1:15'te hemen önünde bir kadeh brandy, kucağında hırıldayan şişman bir kedi, kollarını dirseklerine doğru sıyırmış halde bilgisayarında çalışırken sıradan bir ofis asistanını andırıyordu. Bu durumdan gayet hoşnut diye düşündü Eve. Önemli bir şeyler mi var yoksa sadece oynuyor musun? Rourke başını kaldırarak karısına baktı. İkisinden de biraz. Bilgisayara "Verileri kaydet ve dosyala" diye talimat verdikten sonra arkasına yaslandı. Medya senin cinayeti çoktan haber almış. Walter Pettibone'u duyduğumda üzüldüm. Tanıyor muydun? Çok yakından değil ama iş zekasını takdir edecek ve iyi bir adam olduğunu bilecek kadar tanırdım. Evet, bizim Walt'a herkes bayılıyormuş zaten. Medya raporuna göre evinde 60. yaş günü partisinde birden rahatsızlanıp yere düşmüş. Bu arada biz de partiye davetliydik diye ekledi. Ama ne zaman döneceğimizden ve döndüğümüzde ne durumda olacağımızdan tam emin olmadığımdan katılamayacağımızı haber vermiştim. Cinayet demediler bu arada, sadece polisin soruşturma yaptığını söylediler. Adli tıp resmi raporu haberci akbabalara ulaşmamıştır daha. Ben de yeni aldım. Cinayet, birisi içkisine siyanür karıştırmış. Eski karısı hakkında ne biliyorsun? Çok fazla bir şey değil. Sanırım uzun süredir evliydiler. Herhangi bir skandal yaratmadan boşandılar. Walter bir süre sonra genç, güzel bir şeyle evlendi. Kaş çatıp kafa sallayanlar oldu ama dedikodular çok çabuk bitti. Walter pek dedikodulara kaynak olabilecek tipte bir adam değildi. Malzeme vermezdi. Eve oturdu, bacaklarını uzattı. Galahad'ı okşamak için hafifçe uzandığında kedi boğazından boğuk bir hırıltı çıkardı. Gözlerini kısarak Eve baktıktan sonra kuyruğunu savurdu ve masadan yere atlayarak uzaklaştı. Tatile giderken onu da götürmediğimiz için kızgın. Eve kaşlarını çatarak kedinin arkasından baka kalırken Rourke sırıttı. Biz barıştık ama görünüşe göre sana karşı hala olumsuz hisler besliyor. Küçük şerefsiz. Küfür etmek aradaki köprüleri onarmaz. Taze ton balığını dene. Bende harikalar yarattı. Lanet bir kediye rüşvet filan veremem ben. Eve, bahsi geçen şahsın hala duyma mesafesinde olduğunu bilerek sesini yükseltti. Kendisine dokunmamamı istiyorsa tamam, benim için hava hoş. Sırf tatile giderken bizimle... Eve, ne söylediğini fark ettiğinde duraksadı. Tanrım! Ne diyordum? Pettibone, malzeme. Ah! Birilerine onun ölmesini isteyecek kadar malzeme vermiş ama üstelik görünüşe göre öldürülmesi için bir profesyonel kiralanmış. Walter Pettibone'u öldürmesi için bir kiralık katil. Rourke tek kaşını havaya kaldırdı. Kulağa pek makul bir şey gibi gelmiyor. Şu andaki Bayan Pettibone büyük sürpriz partiyi planlamaya başladığı sırada bu kadın yemek şirketinde işe giriyor. Aynı kadın Pettibone partisinde de görev alıyor ve ölümcül kadehi doğum günü çocuğunun eline tutuşturmayı başarıyor. Kadehi şahsen veriyor ve iyi seneler diliyor. Sonra biraz geriliyor. Fakat adam konuşmasını yapıp kadehini yudumlarken odada kalıp izliyor. Yere düşüp nöbet geçirmeye başladığında da evden çıkıyor ve puf, ortadan kayboluyor. İyi, kaşlarını çatarak düşünmeye daldığında Rourke ayağa kalktı ve ona bir kadeh şarap doldurdu. Sonra gelerek onun koltuğunun koluna oturdu. Teşekkürler. Olay yeri inceleme ekibini kadının evine gönderdim. Yemek şirketindeki işe girmeden 2 gün önce kiraladığı ve bu sabah ayrıldığı bir yer. Komşularına göre evde çok az vakit geçirmiş. Tek bir parmak izi, tek bir delil yok içeride. Bir saç teli bile bulunamadı. Evi resmen sterilize etmiş. Kendim de gittim. Küçük tek odalı bir yer, düşük kiralı, düşük güvenlikli. Ama içeriden ekstra polis kilitleri eklenmiş. Şeyden şüpheleniyor musun? Adı neydi? Muffy, Twinkie, Bambi. Zihin kapasitesi bir brokolininkiyle aynı gibi. Ancak yine de araştıracağız. Aptallığı gerçekmiş gibi gözüküyor. Ama şu anda gerçekten çok zengin ve dul bir aptal. Belki de ilk karısı bir fırsat kolluyordu, diye mırıldandı Eve. Bir adamla 30 yıl evli kalıyorsun. Ciddi bir yatırım yapıyorsun. Seni sepetlediğinde epey rahatsız olursun. Bunu aklımda tutarım. Ben mi? Ben kiralık katil filan tutmam. Eve, Rourke'un insanın ağzını sulandıran yüzüne baktı. Seni kendim öldürme nezaketini gösteririm. Teşekkürler sevgilim. Rourke eğilerek Eve'in başının üzerine bir öpücük kondurdu. Böyle konularda işi şahsen ele alacağını bilmek çok rahatlatıcı. Sabah ilk iş eski bayan Pettibone'u kontrol edeceğim. Eğer kiralık katil işini o ayarladıysa, bu Julie Dockport denen kadınla tek bağlantım o. İlginç. Yani kendine soyadı olarak bir hapishane ismi seçen bir kiralık katil. Eve kadehini dudaklarına götürürken duraksadı. Ne? Dockport rehabilitasyon merkezi işte. Galiba o merkezde bir süre vakit geçiren bir arkadaşım da vardı, dedi Rourke, Eve'in saç uçlarıyla oynarken. Galiba Illinois'deydi ya da Indiana'da, Orta Batı'da bir yerlerde. Dur bir dakika, bir dakika. Eve hızla ayağa kalktı. Dockport, zehirlenme. Bekle, bekle. Parmaklarını şakaklarına bastırarak istediği ayrıntıları hatırlamaya çalıştı. Julie. Hayır, Julie değil. Juliana, Juliana Dunn. 8-9 sene önce altın rozetimi almamdan hemen sonra kocasını zehirlemişti. Zengin, vakıf işleriyle uğraşan hayırsever bir adamdı. Davada çalışmıştım. Kadın çok becerikli, zeki bir şeydi. Daha önce de yapmış 2 defa. Biri Doğu Washington'da, öbürü Chicago'da. Kadını öyle yakaladık zaten. Chicago polisiyle çalıştım. Kadın zengin bir adamla evleniyor, ondan kurtuluyor, parayı alıyor. Sonraki hedef için kendini baştan yaratıyor. Hapse sen mi yolladın? Dikkati dağılan Eve kafasını salladı ve ileri geri volta atmaya devam etti. Kısmen diyelim. Sorgulamada kadını alt edemedim. İtiraf filan alamadık fakat suçlama ve hüküm giymesi için yeterince şey elde ettik. Çoğu da psikiyatrik testler sayesinde oldu. Kadın arızalı bir tip çıktı. Ciddi biçimde arızalı hem de. Erkeklerden nefret ediyor. Jürinin de antipatisini kazandı. Çok kibirli ve soğuktu. 3 ölü koca ve yaklaşık $500 milyon eklenince 10 ila 20 yıl arası ceza dendi. Yapabileceğimizin en iyisiydi. O kadarında bile şanslıydık. 3 cinayet ve 10 ila 20 yıl arasıyla kurtuluyor. Eve her şeyi hatırlamaya başlamıştı. Doğu Washington bir şey ispatlayamadı. Orada yaptıklarımızdan bir şey çıkmadı. Avukatları geri adım attı. Çoğu 2. dereceden kanıtlar üzerine gittiler. Yutmak zorunda kaldık. Yargılamasında hafifletici sebeplerden yararlandı. Çocukluk travmaları vesaire vesaire. O anlaşma, iddialar, duruşma ve avukatlar için ilk kocasından kalan paranın çoğunu kullandı. Resmi olarak kullanabileceği tek para. Tabii çok öfkelendi. Mahkemesi Chicago'da oldu. Karar duruşmasına ben de gittim. Asla kaçırmazdım. Duruşmadan sonra benimle konuşmak istedi. Eve çalışma masasına yaslandı. Rourke kendine bakıyor olmasına rağmen onun şu anda 10 sene öncesinde olduğunu ve Juliana Doone'a baktığını biliyordu. Tutuklanması ve hüküm giymesinden sorumlu olanın ben olduğumu bildiğini söyledi. Diğer polislerin "Dur bir dakika" diye mırıldandı ve Juliana'nın sesini kafasında canlandırmak için zamanda geri gitmeye çalıştı. Diğer polislerin yalnızca erkek olduğunu ve bir erkeğe yenilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bana saygı duyuyormuş. Bir kadının diğer bir kadına duyduğu bir saygıymış bu. Sadece işimi yaptığımı anlıyormuş ama aynı şekilde o da yalnızca işini yapıyormuş. Önünde sonunda bunu benim de anlayacağımdan eminmiş. Anladığımda da tekrar bir araya gelip konuşacakmışız. Sen ne cevap verdin? İşler bana kalsaydı 3 cinayetten de yargılanacağını ve bir daha asla gün ışığı göremeyeceğini, gönderildiği yere gitmesinden gerçekten ben sorumluysam, aferin bana ama yargıç ben olsam 3 müebbet alacağını söyledim. Ve önünde sonunda bunu anlayacağını umut ettiğimi, çünkü başka konuşacak bir şeyimiz olmadığını söyledim. Parlak rozetini yeni takmış biri için bile kısa, kesin ve öz. Evet sanırım, hiç hoşuna gitmedi tabii, hem de hiç ama güldü ve bir daha bir araya geldiğimizde her şeyi daha net göreceğimden emin olduğunu söyledi. Hepsi bu. Yiyecek firmasının patronu yarın sabah işçi kaydını gönderecek. O kadar beklemek istemiyorum. Sen adamın kayıtlarına girip Julie'nin kimlik bilgilerine ulaşabilir misin? Hangi yemek firması? Bay Markey diye birinin. Mükemmel bir seçim. Rourke ayağa kalktı ve masasının başına geçti. Ben de şu diğer bilgisayarı kullanabilir miyim? Elbette. Rourke oturarak işe koyuldu. Eve de Juliana Doone'un verilerini ekrana çağırdı. Duvar paneline yansıyan verilere göz gezdirdi. Bir taraftan sesli veri akışını dinlerken, bir taraftan da kadının son çekilmiş fotoğrafını incelemeye başladı. Fotoğrafta saçlarını daha kestirmemişti. Klasik yüz şekli ve hatlarına uygun uzun ve güzel sarı saçları vardı. Gür kirpikli, iri mavi gözlerinin üzerinde saçlarından bir ton koyu olan hafif kalkık kaşları vardı. Üst dudağı dolgun, narin bir ağzı vardı. Burnu düz ve kusursuzdu. Yaklaşık 10 senedir hapishanede olmasına rağmen cildi pürüzsüz ve parlaktı. Eve, kadının Rourke'un o çok beğendiği eski filmlerdeki göz alıcı yıldızları andırdığını düşündü. Dockport Rehabilitasyon Merkezi'nden 17 Şubat 2059'da salı verildi. 8 sene, 7 ay merkezde kaldı. İyi halden ceza indirimi uygulandı. Şahsın rehabilitasyon gerekçeleri onaylandı. Salı verildikten sonra 60 günlük mecburi kontrol sürecini başarıyla tamamladı. 18 Nisan'da şartlı tahliye memuru, rehabilitasyon danışmanı Otto Schultz tarafından tam tahliye işlemi onaylandı. Mevcut adresi 3. Cadde 29, Apartman No. 605, New York City, New York. Artık değil diye söylendi Eve. İstediğin veriler dedi Rourke ve bilgisayara verileri yandaki duvar ekranına taşıması için talimat verdi. Eve, Juliana'nın yan yana duran iki resmini inceledi. Saçını kesmiş, kızıla boyatmış. Göz rengini değiştirmiş. Daha fazlasına zahmet etmemiş. Bu eski davranış modeline uygun. Ve evet, ince hesap yapar, titiz çalışır. Walter Pettibone'la işi ne ki? Profesyonel çalışmaya başlamıştır. Parayı sever dedi Eve. Amaçları için güzel bir araç. Erkekleri öldürme dürtüsünü de beslemiş olur. Ama bu eski davranış modeline uymuyor. Yine de önemli olan geri dönmüş ve Pettibone'u öldürmüş olması. Takip emrini güncellemem gerek. Buraya gelmesinin, burada birini öldürmesinin senin yüzünden olabileceği aklına geldi mi? Eve derin bir nefes aldı. Olabilir. Belki onca sene önce üzerinde epey güçlü bir etki bırakmışımdır. İnsanlarda bir etki bırakıyorsun, evet. Eve verilecek uygun bir cevap bulamadığından iletişim cihazını çıkardı ve Juliana Doone için yeni bir takip emri çıkardı. Eğer eski davranış modeline uygun hareket ediyorsa çoktan şehir dışına çıkmıştır. Ama onu bir kez köşeye kıstırdık. Yine kıstırabiliriz. Fini'ye de haber vermem gerek. Bu davada ona ihtiyacım olacak. Juliana'yı yakaladığımızda ortaktık. Onu severim. O yüzden umarım haber vermek için sabahı beklemeyi planlıyorsundur. Doğru. Eve bilek ünitesine baktı. Bu gece yapabileceğimiz bir şey yok. Bilemiyorum. Rourke masanın etrafından yürüyerek Eve'in yanına geldi, kollarını ona doladı. Benim aklıma bir şeyler geliyor. Evet, eminim. Hadi yatağa gidelim ve ben üzerindeki her şeyi güzelce çıkarayım. Sonra bakalım senin aklına da bir şeyler geliyor mu? Pekala, olabilir. Odadan çıktılar. Bu arada sormadım, Peabody'lerle yemeğin geri kalanı nasıl geçti? Güzel. Tahmin etmiştim. Yeni tanıştığın insanlar konusunda benden daha beceriklisin. Hey, bir de Peabody yolculuk ettikleri o karavanda kalacaklarını söyledi. Bence berbat bir fikir bu. O kadar otelin filan olduğuna göre belki onlara bir yer ayarlayabilirsin diye düşündüm. Gerekli olacağını sanmıyorum. Evet, çünkü sokakta ya da bir park alanında o şeyin içinde kalmaya devam ederlerse önünde sonunda bir polis zabıt tutabilir, hatta içeri atabilir. Evi zaten küçük diye Peabody'de kalmıyorlarmış. Bir yerlerde kullanabilecekleri boş bir otel odan ya da dairen vardır. Yani var, evet ama... Yatak odasının kapısına geldiklerinde Rourke Eve'i içeri yatağa doğru çekmeye başladı. Eve, kötü bir şeyler olduğunu hissetmeye başlamıştı. Ne? Beni seviyor musun? Çok kötü bir şeyler. Belki. Rourke eğilerek Eve'in dudaklarını usul usul öpmeye başladı. Sadece evet de. Soruyu neden sorduğunu bilmeden evet filan demiyorum. Belki de biraz güvensiz, ilgiye açımdır ve kendimi güvende hissetmek istiyorumdur. Hadi oradan yeme beni. Evet, seni yemek de istiyorum ama ilk önce bana olan büyük, eşsiz ve koşulsuz şartsız hissettiğin aşkı duymak istiyorum. Eve, onun silah koşumunu çıkartmasına izin verdi. Silahı uzak bir köşeye koyduktan sonra geri dönüp gömlek düğmelerini açarken onu izledi. Şartsız, koşulsuz diye bir şey hatırlamıyorum ben. Anlaşmada öyle bir madde olduğunu sanmıyorum. Biliyor musun, vücudun beni her seferinde büyülemeyi başarıyor. Rourke, parmaklarını ağır ağır Eve'in göğüslerinde gezdirmeye başladı. Nasıl hem bu kadar diri hem de yumuşacık olabiliyorlar? Kaçamak konuşuyorsun Rourke, sen kaçamak konuşmazsın. Rourke onun dikkatini dağıtma işini bitiremeden Eve hızla uzanarak bileğini tuttu. Bir şey yaptın sen. Ne? Aklına gelen şeyle birlikte Eve'in ağzı bir süre açık kaldı. Tanrım! Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum gerçekten. Yani Peabody'lerin nasıl olup da şu anda 3. kattaki misafir odalarımızdan birinde uyuduklarını bilmiyorum. Doğu kanadındalar bu arada. Şu anda buradalar mı? Yani burada mı kalıyorlar? Onları burada kalmaya mı davet ettin bizimle? Emin değilim. Emin değilim de ne demek? Davet ettin mi etmedin mi? Bence asıl suç senin. Rourke savunma güçsüzse, savunmadan saldırı moduna geçilmesi gerektiğini çok iyi bilirdi. Sonuçta onları yemeğe sen davet ettin. Yemeğe, akşam yemeğine diye hırladı Eve. Akşam yemeği günlerce yatıya kalma daveti içermez. Rourke, Peabody'nin anne babasından söz ediyoruz. Onlarla baş başa ne yapacağız? Onu ben de bilmiyorum. Rourke'un gözlerinde keyifli bir ifade belirdi ve yatağa oturarak gülmeye başladı. Ben kolay lokma değilim. Olmadığımı sen de biliyorsun Eve. Ama yemin ederim şu anda bile nasıl becerdiğinden emin olamasam da becerdi işte. Phoebe yani. Evi gezmek istediği için yemekten sonra etrafı turlamaya başladık. Bu kadar çok ve güzel odaya sahip olmak ne kadar hoş olmalı, diyordu. Büyüklüğe ve çokluğa rağmen hepsinin de nasıl rahat ve sıcak gözüktüklerini filan söyledi. Doğu kanadındaydık, konuk odalarından birini geziyordu. Pencereye doğru gitti, bahçenin harika bir manzarası olduğunu belirtti. Gel bak Sam, ne güzel bir manzara gibi şeyler. Kendi bahçesini, çiçeklerini özlediğini söyledi bana. Ben de eğer isterse bahçeyi de gezebileceğimizi söyledim. Peki bahçede gezinmekten konuk odasında uyumaya nasıl atladınız? Bana baktı Eve. Ve baktı işte diye tekrarladı Rourke şaşkın bir takdirle. Ve ondan sonrasını açıklaması biraz güç. Dilya'nın bu kadar iyi dostlara, böyle cömert ruhlu insanlara sahip olmasının kendisi ve Sam için ne kadar önemli olduğunu söylüyordu. Ve bu dostları tanımak için kendilerinin de vakit bulmalarının ne kadar anlamlı olduğunu. Sonra ben ne olduğunu anlamadan eşyalarının buraya getirilmesini ayarlıyordum ve Phoebe bana iyi geceler öpücüğü veriyordu. Peabody onun bir güce sahip olduğunu söylemişti. Yani bir şeylere sahip olduğu kesin. Memnun değilim diyemem, sonuçta burası büyük bir ev ve her ikisini de çok sevdim. Ama Tanrı aşkına ben genelde ağzımdan dökülmeden önce hangi kelimeleri söyleyeceğimi biliyor olurum. Keyfi yerine gelen Eve arkasına geçerek kollarını Rourke'a sardı. Seni de afallatmayı başarmış. Aslına bakarsan bunu kaçırdığıma üzüldüm. Bak, gördün mü? Beni seviyorsun. Muhtemelen. Rourke onu yatağa doğru çekerken Eve gülüyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 76. Devamı 9. ayrımda.